Ayrım 7, sayfa 76, fon, Mahfi Eğilmez. Bir sessizlik oldu. Murat boş gözlerle başdanışmana bakarken Kerim gözlerini ondan kaçırdı. Murat bakana döndü. Benim bu mali müşavirle birlikte gayri resmi olarak çalışmamı mı istiyorsunuz? Evet, aşağı yukarı istediğimiz budur. Bu mali müşavirle bizim doğrudan irtibatta bulunmamız ya da bu irtibatı görevde olan bir maliye müfettişiyle yürütmemiz dikkat çeker ve korktuğumuz panik havası doğabilir. O nedenle hiçbir resmi sıfatı ve unvanı olmayan ama bu konuları iyi bilen birisiyle çalışmak istiyoruz. Bu tanıma uyan en yetkin kişi sizsiniz. Eğer kabul ederseniz mali müşavir arkadaş sizinle sürekli irtibat halinde olacak. Siz resmi olarak işin içinde görünmeseniz de danışmanlık, yol göstericilik yaparak hem o arkadaşı yönlendirecek hem de onunla bizim aramızdaki iletişimi sağlayacaksınız. Murat yine bir süre sessiz kaldı, düşünüyordu. Halim Z'nin sahibi olduğu B Holding'in de Slalom Fonu'nun da faaliyet merkezi İstanbul'daydı. Dolayısıyla Murat işlerini aksatmadan bu danışmanlığı da yürütebilirdi. Doğal olarak bu işten hiçbir maddi beklentisi yoktu. Yalnızca ilerisi için ilginç bir olayı daha anı dosyasına katmış olacaktı. Konuyu Rüya'ya anlattığımda onun dalga geçerek bedava iş oldu mu hepsinde varsın diyeceğini duyar gibiydi. Daldığı düşüncelerden bakanın seslenmesi de çıktı. Evet Murat Bey, ne dersiniz? Bize yardım edecek misiniz? Murat net bir biçimde yanıtladı. Bizler devletin görev istemesi halinde o görevi yapmak üzere yetiştirildik Sayın Bakanım. Bakanın yüzü aydınlandı. Bu yanıta mutlu olmuştu. Olumlu bakmanıza sevindim Murat Bey. Ne yazık ki size bu hizmetiniz dolayısıyla herhangi bir ödeme yapamayacağız. Kerim atıldı. Sayın Bakanım, aslında müşavirlik hizmetleri ödeneğinden ödeme yapmamız mümkün dedi. Murat kıpkırmızı oldu, sonra sakin bir sesle konuştu. Sayın Bakanım, bana herhangi bir ödeme yapmanız gerekmiyor. Ben bu işi gönüllü olarak yaparım. Bakan mutluluğunu belli eder bir biçimde gülümsedi. Size sözünü ettiğim mali müşavir arkadaşımızın adı Önder C. Kerim Bey bu görüşmeden sonra Önder Bey'i arayacak ve sizinle irtibat kurmasını isteyecek. Anladım efendim. Bakanla birlikte kalktılar. Bakan Murat'ın yanına geldi, sarılıp iki yanağından öptü. Murat şaşırmıştı. Bakanın bu kadar yakınlık göstereceğini beklemiyordu. Demek ki bu görevi kabul etmeyeceğini düşünmüş diye geçirdi içinden. Odadan çıkarlarken başdanışman, sizinle irtibat halinde olacağız. Benden başkasıyla konuşmayın. Ben size gelişmeleri aktaracağım dedi. Görev çok da gizli değilmiş. Murat bakanlık binasından çıkıp yürürken bir yandan da ona verilen bu gizli görevde tam olarak ne yapacağını anlamaya çalışıyordu. Arkasından birisinin seslendiğini duydu, döndü. Maliye müfettişi Kaya ile burun buruna geldi. Üstad merhaba, bakanlığa gelmişsiniz ama bize uğramadınız. Merhaba Kaya, bir iş görüşmesi için gelmiştim. Başkanlığa uğradım aslında ama kimse yoktu. Sizinle bir meseleyi görüşmek istiyorum. Bizim karşı binadaki ofise gidebilir miyiz? Tamam ama zamanım biraz kısıtlı, uçağa yetişeceğim. Merak etmeyin, çok zamanınızı almayacağım. Ofise gelip de çayları söyledikten sonra Kaya, bakan beyin önerdiği görevi kabul ettiğinizi tahmin ediyorum dedi. Murat afallamıştı. Hani bu görev çok gizliydi de kimsenin haberi yoktu diye geçirdi zihninden. Bu görevi nereden biliyorsun? Kaya güldü. Siz demez miydiniz üstad? Bir maliye müfettişi her şeyi izlemedi diye işte ben de onu yapıyorum. Murat soran gözlerle Kaya'ya bakınca Kaya da ciddileşti. Üstad, ben eski başbakanın örtülü ödenek kullanımını inceliyorum. Biliyorsunuz yıl bitince örtülü ödeneğin izi kalmaz. Belgeler ve kayıtlar imha edilir. Sadece kullanılan toplam miktar ve kullanım tarihleri bilinir. Biliyorum, onun için belgesi olmayan bir ödeneğin nasıl incelendiğini merak ettim. Tabii merak ettiğim bir konu bu, gizli olacağını tahmin ettiğim görevi bana niçin anlattın? Kaya güldü. Haklısınız, incelenmesi en zor konulardan birisi örtülü ödenektir. Nereye harcandığını başbakan, maliye bakanı ve maliye müsteşarı dışında kimse bilmez. Murat onaylar anlamda başını salladı, hiçbir şey demedi. Kaya'nın anlatımını tamamlamasını bekledi. Üstad biliyorsunuz maliye müsteşarı değişmedi. Eski bakanla çalışan ve o dönemin örtülü ödenek kullanımını yürüten kişi şu anda da maliye müsteşarı. Kendisinden şüpheli gördüğümüz 2,5 milyon dolarlık ödemeleri sorduğumuzda bu konuda kendisine danışılmadığını, olayın tümüyle başbakan ve bakan arasında alınan kararla yürütüldüğünü, kendisine sadece bu miktarın parçalar halinde bir hesaba aktarılması talimatının verildiğini anlattı. Murat bir şey söylemedi, Kaya devam etti. Yaptığım inceleme ve araştırma sonucunda söz konusu 2,5 milyon dolar karşılığı aktarmanın örtülü ödenekten yapıldığı günlerde Halim Bey'in kurduğu ve en büyük ortağı olduğu slalom fonuna 500 bin dolar karşılığı Türk lirası girişi olduğunu tespit ettim. Araştırmalarımı biraz daha derinleştirince bu paranın kamu hesaplarının tutulduğu bir bankadan fonun hesaplarının tutulduğu bankaya aktarma yapılarak yollandığını gördüm. Her iki bankada bu hesaplara bakan kişilerle görüştüm. Onların bildiği tek şey yapılan aktarma ve verilen talimatlar. Talimatta isim yer almıyor, sadece maliye yazıyor. Aktarmanın niçin yapıldığı, neyin karşılığı olduğu yazılı değil. Banka görevlilerinin de konu hakkında bilgisi yok. Yalnızca miktarı biliyorlar. Bankacılık yasasına göre bu bilgileri dışarı vermemeleri gerekiyor. Nasıl aldın bu bilgileri? Kaya güldü. O da benim sırrım olarak kalsın üstad dedi. Demek ki örtülü ödenekten slalom fonuna 500 bin dolar aktarılmış. Ondan bir süre sonra da yeni hükümet kurulmuş ve eski başbakanın partisi muhalefete düşmüş. Anladım. Kalan 2 milyon doların ne olduğu belli mi? 1 milyon dolarının Bodrum'da eski başbakanın kızına alınan bir villaya harcandığını tahmin ediyoruz. Öteki 1 milyon dolar konusunda bir bilgimiz yok. Murat yüzünü buruşturdu. Hiçbir şey değişmiyor. Ahlak sorunu en büyük sorun olmaya devam ediyor. Ben bu tespitlerden sonra harekete geçip suç duyurusunda bulunmanın ve fon hesaplarına el koymanın gerektiğini düşündüm. Ama bakanlık beklememizi istedi. Ve şu anda beklemeye devam ediyorsunuz, öyle mi? Aynen öyle. Peki bu gizli görevi bana niye anlattın? Gelelim oraya. Şimdi durumumuz eşitlendi üstad. Ben sizin gizli görevinizi biliyorum. Siz de benim görevimi öğrendiniz dedi ve devam etti. Örtülü ödenek kullanımı ile ilgili olarak slalom fonunun denetlenmesi gerektiği konusunda bilgi verdiğimde teftiş kurulu başkanı beni bakana çıkardı. Bakan bey bu konuda acele etmememiz gerektiğini, böyle bir şey yaparsak panik yaratacağımızı, herkesin parasını çekme peşine düşeceğini, bunun da fonun batışını tetikleyebileceğini söyledi. Murat söze girin. Nedir bunlardaki bu panik korkusu? Anlamadım gitti. Kaya ellerini iki yana açtı, sonra devam etti. Bakan bey ayrıca uzaktan akrabası olan ve Halim Bey'in mali müşavirliğini yapan Önder Bey'in kendisine B Holding ile slalom fonu arasında ilişki olduğunu ve bazı karanlık işlerin döndüğünden kuşkulandığını anlattığını söyledi. Önce benim bu arkadaşla görüşmemin yararlı olacağını ifade etti ama sonra bundan vazgeçti. Meselenin şimdilik gizli kalması için dışarıdan bir kişinin devreye girerek mali müşavirle bir köprü oluşturmasının daha doğru olacağını vurguladı. Sonra da dışarıdan devreye girecek kişi için benim uygun olabileceğimi düşündünüz herhalde. Evet üstad, aynen öyle oldu. Ben sizi önerdim. Bakanın baş danışmanı Kerim Bey destekledi ve bakan da sizi çağırmaya karar verdi. Umarım sizi zor duruma düşürecek bir öneri yapmamışımdır. Murat güldü. Gizli görevlere alışığım ben. Yalnız bir tavsiyede bulunayım. Bu tür siyasal içerikli işlerde rüzgar değişirse ortada kalırız. Daha önce başıma geldi. Kaya acı acı güldü. Yapacak bir şey yok üstad. Biz elimizden geleni yapalım da sonrasını onlar düşünsün. Önder böyle görüşmelerinin sırasında eğer bu 500 bin dolarlık aktarımla slalom fonunun ilişkisini belgelendirebilecek bir ilişki bulabilirseniz beni haberdar etmenizi rica ediyorum. Böyle bir ilişki olduğunu biliyoruz ama açık bir kanıta ihtiyacımız var. Anlıyorum. Meseleye bir de o gözle bakarım. Çok teşekkür ederim üstad. Ben yola çıkayım. Uçak saati yaklaşıyor. Vedalaştılar. Murat aşağıya indi, biraz yürüdü. Taksi durağından bir taksiye binip havalimanına doğru yola çıktı. Telefonuna baktığında Rüya'nın iki kere aramış olduğunu gördü. Numarayı tuşladı. Rüya karşısındaydı. Meraktan öldüm Murat. Neymiş mesele? Merak etme ama telefonda anlatamam. Şimdi havalimanına gidiyorum. Gelince uzun uzun konuşuruz.
Şimdi daha çok merak ettim. Kötü bir şey yok değil mi?
Yok, merak etme. Sadece ilginç bir durum var. Dönüşte doğruca senin ofise gelirim. Konuşuruz.
Hayatım, benim iki toplantım var. Bitirir bitirmez eve gideceğim. Sen İstanbul'a inince doğru benim eve git. Acıkırsan buzdolabında yiyecek bir şeyler var. Ben de toplantıları çabuk bitirip gelmeye çalışırım. Evde rahat rahat konuşur, sonra da film izleriz.
Tamam canım. Önder Bey. Murat odasında oturmuş Önder Bey'i bekliyordu. Önder Bey iki gün önce Murat'ı telefonla aramış ve bazı konuları konuşmak için buluşmalarını önermişti. İkisi de kuşku çekecek bir yerde buluşmamalarında fayda olduğunu düşünmüşler. Murat kendi ofisinde buluşmalarını önermiş. Bu teklif Önder Bey'e de makul gelmişti. Halim Bey 6 ay kadar önce emekli olan finans müdürü Zahit Bey'e çok güvendiğinden ondan yerine birisini bulmasını istemiş, o da Önder Bey'i önermişti. Önder Bey kendi bürosunu birlikte çalıştığı arkadaşlarına emanet etmiş ve tam gün B Holding'de çalışmaya başlamıştı. Slalom fonunun finans sorumlusu bir başkasıydı. Kapı açıldığında önde Murat'ın yardımcısı Ece, arkada 40 yaşlarında orta boylu, simsiyah saçlı, iri gözlü, sevimli, şişmanca bir adam girdi. Adamın elinde bir evrak çantası vardı. Ece, Önder Bey geldi dedi. Murat ayağa kalktı, Önder Bey'in yanına geldi. El sıkışıp hal hatır sorduktan sonra koltuklara karşılıklı oturdular. Murat ikisine de birer Türk kahvesi söyledikten sonra, Önder Bey, sizin müşavirlik büronuz vardı değil mi diye sordu. Hala da var Murat Bey. B Holding'de çalışmaya başladıktan sonra büroyu arkadaşlarıma bıraktım. Ama ortaklığım devam ediyor diye yanıtladı. Çok zor ve sıkıntılı bir işe girdiniz. Haklısınız. Normal koşullarda holdingde çalışmaya devam etmezdim. Ama Bakan Bey bu görevi verince ayrılamadım. Belki bilmiyorsunuz ama ben 10 yıl Maliye Bakanlığı'nda gelir uzmanı olarak çalıştım. Sınavlara girip önce serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını verdim. Sonra da yeminli mali müşavirlik sınavını geçtim. Maliyeden ayrıldıktan sonra kıdemli bir mali müşavire yardımcı olarak işe başladım. Bir süre sonra bir arkadaşımla ortak büromuzu açtık.
Mali konularda çok fazla deneyiminiz var.
Evet, bu konuları, hileleri, muhasebe oyunlarını, bilanço maskelemelerini filan iyi bilirim.
Konumuza gelecek olursak şu aşamada nerede olduğumuzu tespit ederek başlayalım isterseniz.
İzninizle önce bu işe nasıl ve niçin girdiğimi anlatayım. Bir ay kadar önce Maliye Bakanlığı Müsteşarı beni bir görüşme yapmak üzere Ankara'ya çağırdı. Ben bu daveti emir kabul ederek Ankara'ya gittim. Müsteşar Bey'le birlikte bakana çıktık. Bakan Bey'e uzaktan akrabalığımız var. Bana B Holding'in işlerini sordu. Yanında danışmanı ve bir de maliye müfettişi vardı. Bildiklerimi anlattım. Bazı kuşkularım olduğunu söyledim. Bu görüşmenin çok gizli olduğunu, kimseyle paylaşmamam gerektiğini söylediler. Ayrıca gelişmeleri kendilerine düzenli olarak aktarmamı istediler. Ben bu durumun sıkıntı yaratabileceğini söyledim. Onun üzerine bir üçüncü kişi görevlendirme fikri ortaya atıldı ve sanırım konu size öylece geldi.
Evet, doğru söylediniz. Ben sizinle bakanlık arasındaki köprüyü kuracağım. Ayrıca sizden aldığım bilgilerle slalom fonunu yöneticilerinin bilgisi olmadan uzaktan gözleyeceğim. Bildiğim kadarıyla sizin slalom fonuyla doğrudan bir ilginiz yok değil mi?
Hayır, yok. O işlere bakan başka birisi var. Benim görevim Halim Bey'in sahibi olduğu B Holding'in mali işlerini yürütmek.
Bana anlatıldığı kadarıyla fonla ilginiz olmadığı halde holdingle fon arasında geçişler olduğunu tahmin ediyorsunuz. Doğru mu anlamışım?
Aynen öyle üstad. Holding kredi limitlerini sonuna kadar kullanmış olduğu halde kaynağı tam belli olmayan bir takım para girişleri oluyor. Ben bu paraların Halim Bey'in iki ayrı hesabından geldiğini tespit ettim. Holding'in parasal sıkıntıları böylece aşılıyor.
Bu işlemler ne kadar tekrarlandı Önder Bey?
Şimdiye kadar 4 kez bu tür para girişi oldu.
Miktar ne kadar?
Toplam 70 milyon dolar kadar.
Murat bir ıslık çaldı, büyük para dedi ve sordu. Peki bu paralar holdingde nereye kullanıldı?
Banka borçlarının ödenmesinde kullanıldı.
Sanırım bu paraların slalom fonunda toplanan paralarla bir ilgisi olduğundan şüphe ediyorsunuz değil mi?
Haklısınız üstad ama bugüne kadarki incelemelerimde bu ilişkiyi net olarak kuramadım. Halim Bey'in kendi hesaplarından holdinge borç olarak gelen paralar acaba kendi parası mı yoksa onun hesabına da bir yerden mi geliyor bakmak lazım. Ben bankaları biraz yokladım ama bilgi vermiyorlar.
Anlıyorum. Bankacılık kanunundaki şu meşhur gizlilik maddesi engel oluyor.
Bunların yanında holdingin durumu da karışık. Kripto para piyasasında yaşanan çöküşte fonun varlığı önemli oranda zarar gördü. Fonun ortağı konumunda olduğu için holdinge de ciddi bir darbe geldi. Ayrıca B Holding'in garanti gibi görülen ve olası gelirlerinin fona konulacağı açıklanan bir inşaat projesi için gerekli izin henüz çıkmadığından o işte para getirme aşamasına gelemedi. Bu inşaat işi için izin çıkaramazsa holding ve dolayısıyla fon sıkıntılarını aşamayacak gibi görünüyor.
Önder Bey, sizden bir şey istemek zorundayım. Fonun mali müşaviri olmasanız da acaba tüm yatırımcılarının listesini edinmeniz mümkün mü? Biliyorum bunu yapmanız kolay değil ama böyle bir liste çok önemli bağlantıları ortaya çıkarmama yardımcı olabilir.
Önder Bey sustu. Yüzünden bu istekten rahatsız oldu anlaşılıyordu. Biraz düşündükten sonra konuştu. Fonun genel sekreteri olan Zeynep Hanım'la ahbaplığım var. Başlarda ağzı çok sıkıydı ama samimiyetimiz arttıkça bana fon hesapları hakkında bilgi vermeye başladı. Yatırımcı listesine ulaşmak kolay değil. Ayrıca çok da riskli bir iş. Yine de Zeynep Hanım kanalıyla bir şeyler öğrenmeye çalışırım.
Teşekkür ederim Önder Bey. Bunu yapabilirseniz bana çok yardımcı olursunuz.
Önder Bey çıktıktan sonra Murat bir süre odasının penceresinden kenti seyretti. Slalom fonunun ülkenin başına ciddi dertler açacağını düşünüyordu.
7. ayrımın sonu. Sayfa 88.